Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Kerim Altun. İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde lisans ve yine aynı bölümde yazılı kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında Roma İmparatorluğu'nun Yukarı Fırat Kapadokya sınırı adlı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği doktora öğrenimi kapsamında hazırladığı İstanbul'u Bizans dönemi sarnıçlarının mimari özellikleri ve kentin tarihsel topografyasındaki dağılım başlıklı teziyle doktora derecesini alan Altuğ, Sagalassos ve Perge başta olmak üzere yerli ve yabancı pek çok kazıda görev yaptı. Ayrıca Ayasofya Müzesi'ne asistanlık, Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne kütüphane sorumlusu görevlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü'nde Tarihi Yarımada Röportörü görevinde bulundu. 22 Ekim 2019 tarihinde Kültürel Miras Koruma Müdürü, 24 Mart 2020 tarihinde ise Kütüphane ve Müzeler Atatürk Kitaplığı Müdürü olarak tayin edildi. 2021 yılı itibariyle aynı yerde müdür yardımcılığının görevini üstlenmekte. Farklı dergilere makaleleriyle katkıda bulunan Altun, Arkeolojik Gezi Rehberi Yer Altındaki İstanbul isimli kitabı 2022 yılında yayımlanmıştır. Kerim ile bugün konuşacağımız konu ise Ernest Mombre'nin Bizans İstanbul'unu keşfi. Hoş geldin Kerim.
Merhaba Naz. Özellikle nazik davetin için çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel.
Bizi kırmayıp podcast serimize destek verdiğin için ben teşekkür ederim. Yine Bizans konusunda bir çalışma için seninle birlikteyiz. Daha önce Suna Kıraç Kütüphanesi Hazine serisine yer alan Bizans İstanbul'da günlük yaşam teması kapsamında gerçekleştirdiğimiz konuşmada buluşmuştuk seninle. Ve bugün Türkiye'de özellikle Bizans çalışmaları için önemli bir isim olan Ernest Mombre'yi konuşacağız. Dilersen ilk sorumuza başlayalım.
Tabii.
İstanbul'un Bizans arkeolojisi için en önemli isimlerinden biri olan Ernest Mombre kimdir? Senin Ernest Mombre ile yolun ne zaman ve nasıl kesişti?
Evet, yani Ernest Mombri 20. yüzyılın ilk yarısında özellikle İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemleri arkeolojisi, tarihsel topografyası yani işte kentsel geçmişine yönelik yaptığı yayın ve araştırmalarıyla oldukça öne çıkan bir isim. 1878 yılının Nisan ayında İsviçre'deki Nyon kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşta art arda anne ve babasını kaybettiği biliniyor. Lozan'da bulunan öğretmenlik okulu École Normale de Lausanne'dan 1898 yılında mezun olmasının ardından 1898-1903 yılları arasında Cenevre'de güzel sanatlar alanında öğrenim gördü. Ertesinde 2 yıl süreyle Paris'te öğrenimine devam ederek buradaki Güzel Sanatlar Akademisi'nin seramik bölümünde eğitim aldı. 1906 yılında ülkesine dönerek Lozan'da resim öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Ancak İsviçre'deki öğretmenlik kariyeri kısa sürmüş. 1909 yılında izin alarak aslında resim yapmak için geldiği İstanbul'a, daha sonra eşi ve oğlunu da getirerek yerleşmeye karar vermesi hayatında belki de en önemli dönüm noktası oldu. Bu dönemde kendisini oldukça etkileyen İstanbul'un çeşitli manzaralarını yansıtan yağlı boya tablolar resmettiğini biliyoruz. Ve aynı zamanda geçimini sağlamak için bir müddet Sanayi Nefise Mektebi, Alman Lisesi, Galata'da Saint Benoît ve Merkez Ermeni Liselerinde ders verdi. Türkiye'deki öğretmenlik hayatının en önemli bölümünde şüphesiz Galatasaray Lisesi yer alıyor. 1923 yılından itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca Galatasaray Lisesi kadrosunda öğretmenlik görevini yürüttü. Bu süreçte Galatasaray Lisesi'nde Fransızca, matematik ve özellikle de teknik çizim dersleri verdi Ernest Mombry. Ernest Mombry İstanbul'un ilk gezi rehberinin yazarı olarak bilinir tabii geniş çevrelerce. İlk baskısı 1925 yılında eski yazıyla Türkçe, Rehberi Seyyahin adıyla yani Osmanlı harfli Türkçe ve Fransızca yapılan Ancak daha sonraki zaman zarfında 1953 yılındaki vefatına değin güncellenerek Fransızcanın yanı sıra Almanca ve İngilizce versiyonları da yayımlanan İstanbul Gezi rehberi sayesinde geniş çevrelerce tanınan bir araştırmacı olmuş. Benim Mambori ile tanışmam da aslında bu rehber kitap sayesinde oldu. Yedikule ve kısa bir süre Laleli semtlerinde geçirdiğim çocukluk yıllarımdan itibaren Bizans ve Osmanlı döneminin anıtları ile bu dönemlerden kalan yapısal kalıntılara, bir duvar izine bile daima ilgi duydum ben. Yani özellikle Sur içinin sokaklarında dolaşarak kentin geçmişinin izlerini keşfetmeyi öteden beri çok severim. Yani o yıllarda Ernest Mambori'nin İstanbul Turistik adlı 1951 yılı Fransızca baskısı rehberini bir sahaftan satın almıştım. Çok sevdiğim bu kitap ve daha sonra yanılmıyorsam 2001 yılında Türkçe olarak da yayınlanan Wolfgang Müller-Wiener'in İstanbul'un tarihsel topografyası benim o dönemlerde başucu kitaplarım olmuştu.
Peki Ernest Mambury'nin neden Bizans'a ilgisi var? Bunun altında tam biraz sebepleri konuşmak isterim. Kendisinin Bizans'a olan ilgisi nasıl başlıyor?
Şimdi şöyle söyleyebiliriz. 1909 yılında İstanbul'a taşınmasının ardından ve ailesini de İstanbul'a getiriyor. Aslında kalıcı olarak İstanbul'a yerleşiyor. Kentten oldukça etkilendiğini resmettiği tablolardan zaten anlayabiliyoruz o dönemde. İstanbul'daki yaşamında da öğretmenlik kariyerinin yanı sıra Anadolu'nun ve özellikle İstanbul'un kültürel mirasını araştırmaya yönelik ilgisi doğrultusunda ülkemizde özellikle arkeolojik araştırma projeleri yürüten akademisyenlere çizim alanında da katkı vermeye başlamıştı. Bu anlamda Türkiye'ye geldikten sonra Mambori'nin katkı verdiği ilk akademik çalışma Fransız araştırmacı aynı zamanda da bir Cizvit rahip olan Julien de Gerfanyon tarafından Kapadokya Kaya Kiliseleri üzerine yürütülmüş bir araştırmaydı. 1912 yılında Mambori bu çalışmaya asistan olarak katıldı. Görevi de incelenen kaya kiliselerindeki fresklerin renkli sulu boya kopyalarını hazırlamaktı. Bu proje kapsamında Kayseri'de Soğanlı Vadisi, Niğde ve Ürgüp bölgelerinde yapılan çalışmaların sonuçları Paris'te 1925 yılından 1942'ye değin uzanan süreçte toplamda 7 cilt halinde yayınlanmıştı. Mambori bu belgeleme çalışmaları sırasında Bizans sanatını daha yakından tanıma imkanı buldu hiç şüphesiz ve bu dönem sanatına olan ilgisini pekiştirici bir deneyim elde etti diyebiliriz.
Bir de Mambury'nin tabii ki İstanbul'da Bizans arkeolojisi çalışmalarına yaptığı katkılar var. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Kimlerle
Elbette.
çalıştı, kimlerle iletişim haline geçti, neler yaptı İstanbul'da kendisi?
Aslında uzun uzadıya konuşulabilecek bir konu bu Naz. Yani Mambori'nin özellikle İstanbul araştırmalarına yönelik en önemli işbirliği aslında hiç şüphesiz Alman arkeolog Theodor Wigand ile birlikte gerçekleştirdiği o işte Bizans Büyük Sarayı belgeleme çalışması. Şimdi 1912 yılında Büyük İshak Paşa yangını nedeniyle Sultanahmet Camii ile Marmara Denizi'nin arasında kalan o bölgede ki ahşap konut dokusunun bütünüyle neredeyse yok olması sonucunda Büyük Saray'a ait bazı yapısal kalıntılar ortaya çıkmış ve bunların tespiti ihtiyacı doğmuş o dönemde. 1918 yılında İstanbul'da bulunan Theodor Wigand, Ernest Mambori'nin yardımıyla bu kalıntıları inceleyerek belgelemeye yönelik bir proje yürüttü. Bu süreçte yerinde belgelenerek ölçümleri yapılan kalıntılar, plan şemaları Ernest Mambori tarafından Sanayi Nefise Mektebi'nde tahsis edilen bir odada çizilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanların İstanbul'dan ayrılmaları ertesinde tabii Theodor Wigand da İstanbul'u terk etti ama İsviçre vatandaşı olduğundan dolayı burada kalmayı sürdürebilen Mambori bu çalışmaları bireysel olarak devam ettirdi. Yani Bukaleon bölgesinde, İpodrom'da. Ve bu projenin sonuçlarının yayına dönüşmesi 1934 yılını buldu. Wigand ve Mambori tarafından Berlin'de Almanca olarak yayınlanan iki ciltlik Die Kaiserpalast und Konstantinopel zwischen Hipodrom und Marmara Meer adlı eser. Yani Hipodrom ve Marmara Denizi arasında işte İmparatorluk Sarayı, İstanbul'un İmparatorluk Sarayı adlı bu anıtsal eser, Bizans döneminin büyük saray kompleksi ve hipodrom üzerine yürütülen çalışmalarda bugün halen yararlandığımız temel bir çalışma olarak önemini koruyor. Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği işgal sürecinde Fransız kuvvetlerince Sarayburnu ve Ahırkapı bölgesindeki eski Gülhane Asker Hastanesi ve çevresindeki askeri yapılara el konulduğu biliniyor. Arkeolojik açıdan da oldukça zengin olan bu bölgedeki sarnıç ve altyapılara yönelik 19. yüzyıl sonlarından itibaren bir ilgi zaten vardı ve öncelikli olarak Philipp Forchheimer ve Joseph Strzegowski, daha sonra Karl Wulzinger bazı inceleme ve ertesinde yayınlar hazırlamışlardı. Fransızların da ilgisini çeken buradaki mahzenler ve diğer arkeolojik kalıntılar da General Sharpe'nin emriyle arkeolog Robert Demangel tarafından arkeolojik kazılar yürütüldü. Mamboni tarafından eşlik edilen bu kazı ve araştırmaların sonuçları yine onun tarafından hazırlanan plan şemalarıyla birlikte bu defa Fransızca olarak Le Quartier de Mangan et la Première Région de Constantinople, yani Manganlar semti ve İstanbul'un birinci bölgesi adlı bir kitap halinde 1939 senesinde yayınlanmıştı. Demangel daha sonra bireysel olarak da çalışmalarını sürdürdü İstanbul'da. 1945 yılında Ebdomon bölgesi araştırma sonuçlarını içeren bir diğer kitap daha yayınladı. Ernest Mambori'ye tabii dönecek olursak, o yabancı araştırmacıların yanı sıra İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Türk Tarih Kurumu'nun yürüttüğü kazı ve araştırmalara da katkı sağlamaya devam etti. Örneğin arkeoloji müzeleri ve İngiliz uzmanlarca 1927 yılında Yedikule'deki Altın Kapı'da kazı, 1928 yılında Beyazıt'taki Simkeş Hanı avlusunda Theodosius Takın'a ait kalıntıların tespiti ertesinde yürütülen kazı, işte Balabanağ Mescidi ve ardından Sarı Güzel Yangını ertesindeki çalışmalar, o muhteşem lahti bilirsin arkeoloji müzelerinde sergilenen. Ayrıca dönemin arkeoloji müzeleri müdürü Aziz Ogan tarafından Küçükçekmece regionda yürütülen kazılar gibi çalışmalara çok önemli katkılar sundu aslında ve bu çalışmaların çizimlerini, işte plan şemalarının hazırlanmasını üstlendi Mambori. Daha sonra Beyazıt'taki üniversite ve Sultanahmet Adalet Sarayı kazılarında yer almak için de çaba sarf etmiş. Ve bunlara ilişkin aldığı notları da, yani takip ettiği bu çalışmalara dair notları da kent rehberlerinin güncellediği işte sonraki versiyonlarını eklemişti. Tüm bunların yanı sıra bir iki şey daha söyleyeyim Naz. Ernest Mamboli'nin başka yabancı araştırmacılarla da kayda değer işbirlikleri var. Bunlar ilginç. Örneğin 1929 yılında aslında parapsikoloji konulu çalışmalarıyla tanınan ve arkeoloji bilimiyle hiç ilgisi olmayan Danimarkalı Karvet, edindiği kazı izniyle Çemberli Taş'ın altında olduğuna inanılan bir takım kutsal kalıntıları bulabilmek amacıyla Mambori'nin de rehberliğini alarak, onun rehberlik desteğini isteyerek bir takım sondajlara girişti. Tabii Ernest Mambori nerede bir kazı var, onu takip etmek istiyor. Bu araştırma kazıları her ne kadar Wett'in bulmayı amaçladığı relikleri ortaya çıkarmasa da neyse ki Mambori'nin dikkati sayesinde Konstantin Forumu'nun özgün zemini ve sütunun kaidesine ilişkin bazı yeni bulgulara ulaşılmasını sağladı. Tahmin edebileceğimiz gibi kapsamlı bir yayın çıkmadı hiçbir zaman bu kazıdan, ama Mambori tarafından hemen vefatından hemen önce 1953 yılında Selanik'te gerçekleşen 9. Bizans Çalışmaları Kongresi'nde bu konu bir bildiri olarak sunuldu. 1934 ve 35'te Kariye yakınlarındaki Odalar Camisi kalıntılarında Paul Schatzmann tarafından yürütülen araştırmalar önemli bulgular sağlamıştı, ama bu çalışmaya iştirak etmese dahi Mambori'nin bu alana ilişkin daha erken tarihli etütleri ve bir yayını vardı. 1930'lu yılların en önemli keşfi Sultanahmet Arastası'nın yanı başında ortaya çıkarıldığı, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun büyük sarayına ait ünlü mozaik döşemeye sahip o peristilli avlu kalıntısını meydana çıkaran arkeolojik kazı 1935 yılında St. Andrews Üniversitesi'nden James Houston Baxter başkanlığında başlatıldı. Böylesi ilgi çekici bir alandan uzak kalamayan Ernest Mambori, kazıların ilk sezonuna katılım sağladıysa da herhalde bazı görüş ayrılıkları nedeniyle bu ekipten ayrılmıştı. Sonra Profesör Baxter'la arası hiç düzelmemiş ve ayrılmasının ardından 19 Ekim 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte Profesör Baxter'ın çalışmasını sert bir üslupla eleştirerek kendisinin böyle bir projeyi yürütecek yetkinlikte olmadığını ifade etmiş ve bu denli önemli bir çalışmanın Türk uzmanlarca yürütülmesi gerektiğini dile getirmişti. Evet, bu da yani ilginç bir not olarak iletmek istedim.
Biraz acaba şey olabilir mi? Hani Aziz Ogan'la çalışıyor, yine o dönemde Mansell'le falan da sanırım denk geliyorlar. Yani şöyle
Tabii.
düşünüyorum. Acaba Türk akademisyenler ya da Türk araştırmacılar daha rahat çalışıyor, biraz yabancılarla ilgili bir sıkıntısı mı var diye insan bir düşünmüyor değil açıkçası. Ama
Ama sanki sadece Baxter'la, yani en
ha,
azından
anladım.
öne çıkmış bir şey olarak.
Onu soracaktım. Başka sıkıntılar yaşıyor mu kendisi en azından bu kazılara katılırken?
Yok, ama Mambori'nin bizzat aldığı eleştiriler de var zaman içinde akademik çevrede.
Anladım. Ben kendisinin kütüphanemize, Sunakraç Kütüphanesi'nde bulunan rehberi üzerine bir dijital sergi hazırlamıştım. Bizim
Evet.
web sayfamızda tema çalışmaları sırasında rehberinde o kadar çok hani Bizans anıtlarından bahsediyor. Tabii ki bir rehberde olması, bir gezi rehberinde olması gereken oteller, restoranlar var. Bir de Bizans anıtlarına dair ayrı bir bölüm var. Yani o kadar detaylı hani anlatmış, o kadar hani özenmiş ki, sen de söyledin, İstanbul üzerine turist rehberi hazırlayan ilk kişi kendisi. Peki rehber kitaplarının genel bir özellikleri var mı? Neler söyleyebilirsin Mamber'in hazırladığı rehber kitaplar hakkında? Ankara üzerine de var bu arada.
Tabii, evet. Yani Ernest Mambori geniş çevrelerce tanınmasını sağlayan bu İstanbul kent rehberini az önce de belirttiğim gibi ta 1925 yılında yayınlıyor, yani ilk versiyonunu. Ve kitapta İstanbul'un tarihsel merkezi ve çevre yerleşimlerine ilişkin çeşitli gezi güzergahları, işte kente yabancı olan gezginlere yönelik notlar ve öneriler dikkati çekiyor. İşte hangi toplu taşımayı kullanmalılar? Mesela nerelerde yemek yiyebilirler? Restoran önerileri bile var. Elbette bunun yanı sıra Bizans ve Osmanlı döneminin belli başlı anıt eserleri, kısmen görselleri, plan şemaları da verilerek konum, tarihçe ve yapısal tanımlarıyla bir arada sunuluyor. Günümüzde güncelliğini kısmen yitirmiş olsa da bu kapsamlı rehber kitap alanın uzmanlarınca da sürekli aslında istifade edilen önemli bir kaynak halini almıştı. Bu kitapları incelediğimizde yazarının İstanbul'a dair engin birikimine şahit oluyoruz gerçekten. Yani bir ömre yayılan bir bilgi birikimi. Rizzo Milli Neşriyat Yurdu ve Çituri Biraderler yayın evleri tarafından Fransızca, Almanca ve İngilizce versiyonları 1950'li yıllara değin yayımlanmış bu rehberlerin, ama 1925 senesindeki işte o eski harfli Osmanlı harfli olan eski yazı versiyonu dışında Latin harfli Türkçe versiyonu hiçbir zaman basılmamış. Yayına hazır hale getirilen Galata, Yalova, Bursa, Uludağ ve İznik rehberleri de olduğunu biliyoruz, ama bunların akıbetleri bilinmiyor. Belki bir gün bir yerlerde metinleri bulunur. Ancak devlet desteğiyle senin de az önce bahsettiğin gibi 1933 ve 34 yıllarında Ankara Kent Rehberi basılıyor. O da çok güzel bir rehber. 1943 yılında ona da yine devlet desteği var. İstanbul Adaları Rehberi yayımlanıyor ve bunlar da oldukça ilgi gören şeyler döneminde, yani rehber kitaplar.
Bizans sanatı ve arkeolojisine olan literatür yazılı kaynak açısından katkılarını sormak isterim Ernest Mamber'in. Rehber kitapları haricinde tabii.
Evet, yani aslında yani biraz önce işte belli başlı katkılarına kısmen de olsa değinmeye çalıştım. Theodor Wigand'la olan bir arada yayınladığı kitap, Robert Demangel'le birlikte yayınladığı Mangana bölgesi üzerine yayınladıkları kitap. Bunlar en temel eserler. Ama ek olarak ifade etmek gerekirse, Mambori İstanbul'un geçmişini araştırmaya yönelik tutkulu merakı nedeniyle yaşamı boyunca kent içerisindeki çeşitli kazılarda meydana çıkan kalıntıları takip ediyor ve sürekli kayıt altına alıyordu diyebiliriz. Yani yazılı kaynaklara vakıf olmanın yanında İstanbul'u çok iyi tanıyan birinin belki en tekinsiz yerlerde dahi şöyle yani Semavi Ece'nin tabiriyle adeta fahri bir müşavir gibi ki öyle söylemiştir Mambori için. Kimi zaman yetkililerden önce hazır bulunabilmesini sağlayan bir tutkudan ben söz ediyorum. Bu aslında Alphonse Maria Schneider gibi dönemin önemli uzmanlarından bildiğimiz bir çalışma anlayışı. Yani mutlaka sahada da olunması, ne meydana çıkıyor onları yapılan bu imar faaliyetlerinde, kazılarda vesaire, yerinde görmek, belgelemek, üzerinde düşünmek. Günümüzde belki biraz yitirdiğimiz bir şey bu artık. Ben de aslında kendime daima onları örnek almaya çalıştım diyebilirim. Tabii Mambori'nin birçok makalesinin de bulunduğunu hatırlayalım. Örneğin Büyükada Kadınlar Manastırı üzerine ya da Divanyolu Caddesi hattında temel kazısında meydana çıkan ve o zamana kadar bilinmeyen bir Bizans sarnıcını tanıttığı 1936 tarihli işte La Nouvelle Citerne Bizantin du Çifteseray, Çiftesaray'daki yeni bir Bizans sarnıcı. Bu makalesi şimdi aklıma gelenlerden. İstanbul ve çevresinden yeni keşifleri içeren ve tümü Bizantiyon dergisinde yayınlanan Fransızca makaleleri ve sayısız konferansları da tabii söylemeden, zikretmeden geçemem. Ernest Mambori İstanbul'un engebeli arazisinde belli başlı yapıların içlerinde sarnıçlar ve çeşitli altyapıları da barındıran teraslı bir düzenleme üzerine inşa edildiğini fark etmişti ve bu terasların kalıntılarının incelenerek haritalanmasının önemine işaret etmesi de değerlidir. Nitekim bu konudaki belgelemelerine ilişkin kapsamlı bir yayın ortaya koymasa da kentte yürütülen çeşitli temel ve altyapı kazılarında ortaya çıkan fiziksel verileri yansıtan çizimleri Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivinde bulunuyor. Bazı özel yazışmalar ve fotoğrafları içeren kişisel bir arşivde Atatürk Kitaplığı'nda korunuyor. Ayrıca 1914 yılından itibaren yarım yüzyıla yayılan süreçte İstanbul'daki araştırmalarında karşılaştığı damgalı tuğlaların estampajlarını alarak kayda değer sayıda bir damgalı tuğla belge arşivi meydana getirdiği bilinir Mambori'nin. 1953 yılı Eylül'ündeki ölümünün ardından büyük ölçüde yayınlanmamış halde kalan bu arşive ilişkin belgeler de sonradan Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne geçmişti. Önce Cyril Mango tarafından kısmen çalışılan bu arşivin tasnifi ve değerlendirilmesi 1994 öncesinde, doğru 1994 olmalı. 2004'te kitabı yayınlandı. 94 yılda Jonathan Bardil tarafından gerçekleştirilen bir doktora tezine ve ondan daha sonra 2004 civarında sanıyorum yayınlanan Brick Stamps of Constantinople adlı çok önemli bir kitap o. O kitaba da konu oldu. Yani ben aslında son olarak şunları ifade etmek isterim, daha da uzatmayayım. Ernest Mambori 1909 yılında geldiği Türkiye'den ölümüne değin ayrılmadı. Belki de yoğun çalışma temposu ve yorucu Anadolu gezilerinin de etkisiyle 75 yaşında aniden rahatsızlanarak İstanbul'da yaşamını yitirdi. Mezarı da İstanbul'da, Feriköy'deki Protestan mezarlığında orada görebilirsiniz. Aslında bir bakıma kendi kendini yetiştiren bir araştırmacı o. Bu şekilde ülkemizin ve özellikle İstanbul'un kültürel mirası çalışmalarına büyük katkıları olduğu da yadsınamaz. Ben de bu söyleşi vesilesiyle kendisini saygıyla anıyorum.
Bence de son derece kıymetli bir araştırmacı. İstanbul'un kültürel mirasına, tarihine önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Hem eğitim tarihine de bence çok büyük katkılarda bulunmuş. Galatasaray'daki
Kesinlikle.
yıllarında dediğiniz gibi hatırlamak gerekiyor. Peki Kerim, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce Beşi Bir Yerde bölümümüz için sana İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum. Hazır mısın?
Hazırım peki.
Biraz zor bir soru ama eski bir kütüphaneci olarak aynı zamanda İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığın kütüphane hangisi?
Bir tane değil, birden fazla kütüphane olduğunu söyleyebilirim benim için. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi çok seviyorum. Yani sonra Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, uzun zamandır gitmedim ama içerisinde çalışmaktan büyük keyif aldığım kitaplıklardır bunlar. Tabii içerik zenginliği ve güncel kaynaklara erişim imkanları nedeniyle Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi'nin yeri daima ayrıdır. Bunların yanında ya Anamet Kütüphanesi ve tabii Atatürk kitaplığını da eklemeden geçemem. Ama daha saymaya kalksam tabii nice İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, SALT gibi daha nice şeyler var. Ama bizim için en böyle temelden, öteden beri en sevdiğim bunlar diyebilirim.
Peki İstanbul'da öğrendiğin kitap hangisi?
Aslında Ernest Mambori'nin o İstanbul Rehberi lise yıllarımdan itibaren benim için çok özel bir yere sahip gerçekten. Yani onu söyleyebilirim.
İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri?
Tabii Türkçe eserlere değinmek gerekir herhalde. Eğer öyle olursa Wolfgang Müller-Wiener'in İstanbul'un tarihsel topografyası, Doğan Kuba'nın İstanbul bir kent tarihi, Semaviye Yice'nin çalışmaları ve onun özellikle Bizans devrinde Boğaziçi mesela şimdi aklıma gelen, Stefanos Yerasimos, Türk metinlerinde Konstantiniye ve Ayasofya efsaneleri neler öğrendim o kitaptan anlatamam şimdi ve aklıma gelmeyen niceleri var. İstanbul'u gezginlerin gözünden anlatan seyahatnameler ya da edebi eserlerde keşfetmekte. O yani yitip giden geçmişin canlı bir şeyini bize sunuyor ya, o yüzden o edebi eserler de çok değerli. Ya örneğin Edmondo de Amicis'in o İstanbul'u mutlaka okunmalı bence. Yani herkes onu okumalı. Tabii Türk edebiyatı da bu açıdan çok önemli. Evet, nice eserler var. Mesela Raymond Genin
Evet.
İstanbul topografyası üzerine olan kitabı çok önemlidir benim için yine.
Peki sana uzaklardayken İstanbul'u hatırlatan yemekler, içecekler neler?
İstanbul'un sokak lezzetleri kendine has galiba. Yani aslında zengin bir mutfak kültürünün yerini günümüzde fast food almış olsa da hala bazı lokantalarda bu kültürü yaşatıyor. İstanbul'u hatırlatan yiyecekler demek lazım belki. Hani yani hünkâr beğendiği olur, yaprak sarması, mezeler, pilavlar, sarıyerin böreği, simit, belki Paskalya çöreği, yani değil mi? Hani
Evet.
Kurtuluş'ta o
Kurtuluş
bölgede o
Parkı'nda.
zamanında Paskalya çöreği falan bambaşka bir İstanbul'dur benim için.
Seni aldık, bir zaman makinesine koyduk ve bir döneme gidiyoruz. Hangi döneme gidiyoruz?
Yani aslında ben İstanbul'un bilhassa 4. yüzyıldan itibaren her dönemine daima özel ilgi duydum. Yani kim bilir şimdi 6. yüzyılda Justinianus'un İstanbul'un da o dönemde bir gün geçirmek ne ilginç bir deneyim olurdu değil mi? Yani o zamanın
Mümkün mertebe Nika isyanlı olduğu zaman olmasın. Çok karışık oldu.
evet tabii canım öyle kötü zamanlarda değil ama yani o dönemde o haliyle imar edilmiş bir
Evet.
İstanbul'u görmek ilginç olurdu. Ama yani zamanda yolculuk yapıp da bir dönemde yaşama imkanı olsaydı ben herhalde 19. yüzyılın ikinci yarısındaki İstanbul'u tercih ederdim. Osmanlı döneminin kattığı kültürel birikimi de ben çok seviyorum. Ve o yılların kent dokusu, o farklı kültürlerin iç içe olduğu, yani Rum, Ermeni, Musevi, herkesin böyle iç içe olduğu, o rengarenk İstanbul'u gerçekten çok böyle çok ilginç ve çok özel buluyorum. Herhalde şu böyle o savaşlar, o Birinci Dünya Savaşı falan onlar başlamadan önce 1850'den sonra biraz böyle sükunetli bir dönem vardıysa o zamanın İstanbul'unda yaşamayı isterdim gerçekten.
Peki sevgili Kerim, bugün seninle 1909 yılında yolu İstanbul'a düşen, ruhunu bedenini İstanbul'a adayan, İstanbul'da yapılan birçok arkeolojik kazıya destek veren, Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi'ne katılıp tebliğ sunan, hem sahada hem yazıda Bizans sanatı ve arkeolojisine katkılar sunan, İstanbul'a bir rehber kitap armağan eden Ernest Mambrey'i konuştuk. Çektiği fotoğraflar, çizdiği resimler, krokiler, planlar, not defterleri, turizm rehberleri, çeviriler ve makaleler ile İstanbul'un tarihini, arkeolojisini, Bizans mirasına değerli katkılarda bulunan İstanbul sevdası Ernest Mombery'nin hikayesini bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Dilerim en kısa zamanda başka projelerle bir araya geliriz.
Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük keyif aldım ben de.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayındaki konuğumuz Kerim Altuğ idi. Kendisiyle İstanbul'da klasik arkeoloji, Bizans, Osmanlı, Çağdaş Türkiye tarihiyle ilgili çalışmalarda bulunan, Bizans Podrumu, Region, Yeni Kapı, Mangana kazılarına destek veren, farklı dillerde yayınlanan birçok dergiye makaleleri ile katkıda bulunan, sanat ve arkeoloji alanında yazılan birçok kitabın çevirisini yapan, İstanbul ve Ankara üzerine şehir rehberleri hazırlayan, sayısız harita ve çizim, kroki, plan hazırlayan, şehrin arkeolojik mirasını fotoğraflayan Ernest Mombury'nin Bizans İstanbul'a dair çalışmalarını konuştuk. 1914'ten itibaren özellikle Bizans dönemine ait eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına, belgelenmesine katkıda bulunan İstanbul aşığı Ernest Mombury'nin İstanbul'daki maceralarına, çalışmalarına dair gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbetimizi Spotify'da dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imize görüşmek dileğiyle.
Altyazı M.K.